Ayrım 40. Çöküş. Jared Diamond. Sayfa 435. 12. Bölüm. Sendeleyen Dev. Çin. Çin'in önemi. Yaklaşık olarak 1 milyar 300 milyon nüfusa ya da bir başka deyişle toplam dünya nüfusunun 1/5'ine sahip olan Çin, dünyanın en kalabalık ülkesidir. Yüz ölçümü olarak en büyük 3. ülkedir. Bitki türleri çeşitliliği bakımından ise en fakir 3. ülkedir. Zaten oldukça büyük olan ekonomisi oldukça hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. 1. dünya ülkelerinden 4 kat daha fazla büyüme hızına sahip olan Çin ekonomisi yılda yaklaşık olarak %10 büyümektedir. Dünyanın en yüksek oranda çelik, çimento, su ürünleri ve televizyon setleri üreten ülkesidir. Çin'in hem en yüksek üretim hem de en yüksek tüketim oranlarına sahip olduğu ürünler kömür, gübre ve tütündür. Çin elektrik ve motorlu araçların üretiminde ve kereste üretiminde en üst sıralarda yer almaktadır. Şimdilerde ise dünyanın en büyük barajını yapmakta ve en kapsamlı su yollarını değiştirme projesini gerçekleştirmektedir. Tüm bu olumlu tablonun ve başarıların yanında Çin'in çevresel problemleri oldukça ciddi boyutlarda seyretmekte ve gün geçtikçe daha da kötüye gitmektedir. Bu uzun liste hava kirliliği, biyolojik çeşitlilik kayıpları, tarla arazilerindeki ziyanlar, çölleşme, sulak alanların yok olması, otlak alanların azalması ve insanların neden olduğu doğal felaketlerin gittikçe artmasından İstilacı türler, aşırı otlatma, nehirlerin akışının durması, tuzlulaşma, toprak erozyonu, çöp birikintileri, su kirliliği ve kıtlıklara kadar uzanmaktadır. Tüm bunlar ve diğer çevresel problemler Çin'de çok büyük ekonomik kayıplara, sosyal çatışmalara ve sağlık problemlerine yol açmaktadır. Sözünü ettiğimiz tüm bu etkenler Çin'in çevresel problemlerinin Çin halkı üzerinde ne kadar hayati bir etkiye sahip olduğunu anlamaya yetecektir. Öte yandan büyük bir nüfusa, ekonomiye ve geniş bir yüz ölçümüne sahip olan Çin, çevresel problemlerini sadece bir ülke sorunu olarak kalmayacağını, dünyanın her yanını saracağını, Çin'le birlikte aynı gezegeni, okyanusları ve atmosferi paylaşan her ülkeyi etkisi altına alacağını ve en sonunda küreselleşme yoluyla Çin'in çevre ortamını etkileyeceğini iddia etmektedir. Çin'in yakın zamanda Dünya Ticaret Örgütü'ne katılması, diğer ülkeleri de bu değişimlerin etkisi altına alacağını göstermektedir. Örneğin Çin, atmosfere en çok sülfür oksit, kloroflorokarbon, karbondioksit ve ozon tabakasına zarar veren diğer maddeleri bırakan ülkedir. Tozlar ve havayı kirleten maddeler atmosferde doğuya doğru komşu ülkelere ve hatta Kuzey Amerika'ya taşınmaktadır. Ülkesini tropikal ormansızlaştırma politikasının ardındaki itici bir güç kılan Çin, tropikal yağmur ormanı ağaçlarının önde gelen iki ithalatçısından biridir. Tüm bunlardan daha da önemlisi, eğer Çin bu kadar büyük bir nüfusla birlikte 1. dünya yaşam kalitesini yakalarsa, bu durum bütün dünya çevreleri üzerinde genel bir etki oluşturacaktır. Bu bölümde ve 16. bölümde göreceğimiz gibi 1. ve 3. dünya yaşam standartları arasındaki bu farklar ve bu boşluğu kapatmaya çalışan Çin ile diğer gelişmekte olan ülkelerin çabaları pek önemsenmeyen büyük sonuçlar doğurmaktadır. Aynı zamanda Çin örneği bu kitapta ele alınan konulara büyük bir açıklık kazandıracaktır. Çin'de uç örnekleri görülen modern dünyanın çevre problemleri, küreselleşmenin çevre sorunları üzerindeki etkisi, en modern toplumları bile etkileyen çevre konuları ve umutsuzluk oluşturacak bir takım istatistiklere rağmen hala ümit var olmak için geçerli olan bazı gerçekçi sebepler Çin örneğinde çok açık olarak görülebilmektedir. Çin'in kısa bir geçmişinden bahsettikten sonra Çin'deki çevresel etki türlerini, bunların Çinliler ve dünyanın diğer bölgelerindeki insanlar üzerindeki etkilerini, Çin'in tüm bunlara karşı tepkisini ve gelecekle ilgili tahminleri ele alacağız. Geçmişi. Öncelikle Çin'in coğrafyasını, nüfus eğilimlerini ve ekonomisini hızlıca gözden geçirelim. Çin oldukça kompleks ve hassas bir bölge üzerinde kurulmuştur. Çin'in kendi içinde birbirinden farklı coğrafyası, dünyanın en yüksek platosunu, dünyanın en yüksek dağlarını, dünyanın en uzun nehirlerini, Yangtze ve Sarı Nehir, birçok gölü, uzun bir kıyı şeridini ve geniş bir kıta sahanlığını içermektedir. Doğal yaşam ortamı buzullardan ve çöllerden tropikal yağmur ormanlarına kadar uzanmaktadır. Bu ekosistemler içerisinde farklı nedenlerden dolayı hassas olan bölgeler yer almaktadır. Örneğin kuzey Çin'deki yağış miktarı oldukça değişkendir. Bunun yanı sıra yüksek bölgelerdeki otlak alanları, kum fırtınalarına ve toprak erozyonuna elverişli hale getiren rüzgarlar ve kuraklıklar görülmektedir. Güney Çin ise yağmurlu bir alanı kapsamaktadır. Ancak eğimli bölgelerde erozyona neden olan şiddetli yağmur fırtınaları görülmektedir. Çin'in nüfusuna gelince, bununla ilgili olarak en iyi bilinen iki gerçek, Çin'in dünyanın en kalabalık ülkesi olduğu ve Çin hükümetinin nüfus artış hızını 2001 yılı itibariyle yıllık olarak %1.3 oranında düşüren zorunlu bir nüfus planlama politikası başlattığıdır. Bu durum Çin'in kararının bu çözümden şiddetle kaçınmaya çalışırken kendilerini nüfus problemlerine yönelik çok daha kötü çözümlerin içerisine sürüklenirken bulabilen diğer ülkeler tarafından örnek alınıp alınmayacağını sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Çin'in insan etkileriyle ilgili daha az bilinen önemli problemlerinden biri de Çin'deki hane sayısının son 15 yıldır yıllık olarak %3,5 arttığıdır. Bu oran aynı dönemdeki nüfus artış hızının iki katından daha fazladır. 1985 yılındaki 4,5'luk hane büyüklüğü 2000 yılında 3,5'a düşmüştür. Bu durum 2015 yılı için %2.7'lik bir azalmaya işaret etmektedir. Eğer bu tedbirler alınmasaydı bugün Çin'de 80 milyon hane daha olacak ve bu durum Çin'deki toplam hane sayısının Rusya'nınkinden daha fazla olmasına neden olacaktı. Hane büyüklüğünde gözlemlenen küçülme sosyal değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Özellikle nüfusun yaşlanması, çiftlerin az sayıda çocuk sahibi olmaları, önceleri neredeyse hiç görülmeyen boşanmaların artması, büyük anne, büyük babalar, ebeveynler ve çocukların tek bir çatı altında yaşadıkları eski geleneğin zayıflaması. Aynı zamanda her hanede kişi başına düşen zemin alanı yaklaşık olarak 3 katına çıkmıştır. Hane sayısı ve zemin alanındaki bu artışların net sonucu Çin'deki insan etkisinin düşük nüfus büyüme hızına rağmen artmasıdır. Çin'in nüfus eğilimlerinin diğer bir özelliği de hızlı şehirleşmedir. 1953 yılından 2001 yılına kadar Çin'in toplam nüfusu yalnızca iki katına çıkmış olmasına karşın şehirli nüfus oranı %13'den %38'e ulaşmıştır. Bu yüzden şehir nüfusu 7 kat artarak yaklaşık olarak 1 milyara yükselmiştir. Şehir sayısı 5 kat artarak yaklaşık 700'e ulaşmış, mevcut şehirler ise büyük ölçüde genişlemiştir. Çin ekonomisi için söylenebilecek en basit ve kısa tanımlayıcı ifade, büyük ve hızla büyüyen ekonomidir. Çin dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisidir. Dünya toplamının 1/4'ünü elinde tutmaktadır. Aynı zamanda dünyanın en büyük gübre üreticisi ve tüketicisidir. Dünyadaki gübre kullanımının %20'si ve 1981'den beri gübre kullanımındaki global artışın %90'ı Çin'e aittir. En büyük ikinci böcek ilacı üreticisi ve tüketicisi olan Çin, dünyadaki toplam böcek ilacı üretiminin %14'ünü karşılamaktadır. Ve bu haliyle en büyük böcek ilacı ihracatçısı konumuna gelmiştir. Üstelik Çin en büyük çelik üreticisi, malç uygulamasında kullanılan tarımsal filmlerin en büyük üreticisi, en büyük ikinci elektrik ve kimyasal tekstil üreticisi ve en büyük üçüncü yağ tüketicisidir. Son 20 yıldır Çin'in çelik, çelik ürünleri, çimento, plastikler ve kimyasal lif üretimi sırasıyla 5, 7, 10, 19 ve 30 kat artarken çamaşır makinesi üretimi de 34 bin kat artmıştır. Domuz eti Çin'de gittikçe artan bir taleple ana et türü olarak kullanılmaktaydı. Sığır eti, kuzu eti ve yumurta ürünlerine gösterilen talep de gittikçe artmıştır. Öyle ki kişi başına düşen yumurta tüketimi şimdi birinci dünyanınki ile eşittir. Kişi başına düşen et, yumurta ve süt tüketimi 1978 ve 2001 yılları arasında 4 kat artmıştır. Bu çok daha fazla tarımsal artık madde anlamına gelmektedir. Çünkü 453 gram ağırlığında et üretmek için 4,5 ile 9 kilogram arasında bitki gerekmektedir. Kara üzerine bırakılan yıllık hayvan gübresi miktarı endüstriyel katı atıkların 3 katıdır. Balık atık maddeleri, balık besinleri ve suda kullanılan gübreler eklenince kara ve su kirliliği de tüm bunlara bağlı olarak artmaktadır. Çin'in taşımacılık ağı ve araç filosu patlama şeklinde gelişmişti. 1952 ve 1997 yılları arasında demir yolları, otobanlar ve hava yollarının uzunluğu 2,5, 10 ve 108 kat artmıştı. 1980 ve 2001 yılları arasında motorlu araçların sayısı, çoğunlukla kamyonlar ve otobüsler 15 kat, otomobillerin sayısı ise 130 kat artmıştı. 1994 yılında motorlu araçların sayısının 9 kat artmasının ardından Çin araba üretimini 4 temel sanayisinden biri haline getirmeye karar verdi. Bundaki amaç 2010 yılına kadar üretimi 4 kat arttırmaktı. Bu durum Çin'i Amerika ve Japonya'dan sonra dünyanın en büyük 3. araç üreticisi konumuna getirmişti. Motorlu araçların neden olduğu hava kirliliğinin Pekin ve diğer şehirlerde ne kadar şiddetli boyutlarda olduğu düşünüldüğünde 2010 yılında şehirlerdeki hava kirliliğinin nasıl bir durumda olacağını tahmin etmek ilginç olacaktır. Motorlu araçlardaki planlanmış bu artış aynı zamanda arazileri yollar ve otoparklar haline getirmek gerektireceğinden çevreyi de etkileyecektir. Çin ekonomisinin derecelendirilmesi ve büyümesiyle ilgili bu etkileyici istatistiklerin ardında ekonominin büyük bir kısmının geçerliliği kalmamış, yetersiz ya da çevre kirliliğine yol açan teknoloji esasına dayandığı gerçeği yatmaktadır. Çin'in endüstriyel üretimdeki enerji verimliliği 1. dünyanın sadece yarısı kadardır. Çin'deki kağıt üretiminde 1. dünyadakinin 2 katından daha fazla su tüketimi olmaktadır. Sulama ise su israfı, topraktaki besin kayıpları, ötrofikasyon yani atıklarla gelen aşırı besin maddelerinin vejetasyonu uyarmasıyla göllerin çözülmüş oksijen yokluğu sonucunda ölmesine kadar gidebilen yaşlanma süreci ve nehir çökeltilerine yol açan verimsiz yüzey yöntemlerine dayanmaktadır. Çin'in enerji tüketiminin 1/4'ü hava kirliliğinin, asit yağmurunun ve verimsizliğin ana nedeni olan kömüre bağlıdır. Örneğin Çin'de gübre ve tekstil imalatı için gereken kömüre dayalı olan amonyak üretimi, 1. dünyada doğal gaza dayalı amonyak üretiminden 42 kat daha fazla su tüketimine neden olmaktadır. Çin ekonomisinin kendine özgü verimsiz diğer bir özelliği de hızlı bir şekilde genişleyen küçük ölçekli kırsal kesim ekonomisidir. Özellikle de inşaat, kağıt, böcek ilaçları ve gübre üretimi yapan her bir ticari organizasyon başına ortalama 6 işçi çalıştıran köy ve kasaba teşebbüsleri. Çin'in üretiminin 1/3'ünü ve ihracatının yarısını bu kurumlar sağlamaktadırlar. Bu kurumlar sülfür dioksit, atık sular ve katı atıklar şeklinde aşırı derecede çevre kirliliğine neden olmaktadırlar. Bu yüzden hükümet 1995 yılında acil durum ilan etmiş ve küçük ölçekli teşebbüslerden en çok çevreyi kirletenlerin çalışmalarını yasaklamış ya da durdurmuştu. Hava, su, toprak. Çin'in çevresel etkilerle ilgili tarihi birçok aşamadan geçmiştir. Çin'de birkaç bin yıl öncesinde de büyük çapta ormanların yok edilmesi sorunu yaşanmaktaydı. İkinci Dünya Savaşı ve Çin İç Savaşı'nın ardından 1949 yılında gelen barış dönemi daha fazla orman kesimini, aşırı otlatmayı ve toprak erozyonunu da beraberinde getirmişti. Büyük sıçrama hareketinin gerçekleştirildiği 1958-1965 yılları arasındaki dönemde çok daha fazla orman kesimi, verimsiz çelik üretimi için gereken yakıtı sağlamak için ve çevre kirliliğini beraberinde getiren fabrika sayısında düzensiz bir artış olmuştu. Sadece 1957-1959 arasındaki 2 yıllık dönemde 4 kat artış olmuştu. savaş durumu için savunmasız olarak düşünülen kıyı bölgelerinden derin vadiler ve yüksek dağlara kadar uzanan bölgelere 1966-1976 yılları arasındaki kültür devrimi sırasında çok sayıda fabrika kurulduğundan dolayı çevre kirliliği çok daha fazla yayılmıştı. 1978 yılında ekonomik reformun başlamasından itibaren çevresel bozulma tüm hızıyla devam etmişti. Çin'in çevresel problemleri 6 ana başlık altında özetlenebilir. Hava, su, toprak, bitki örtüsünün yok olması, biyoçeşitlilik kayıpları ve mega projeler. Öncelikle Çin'in en bilinen kirlilik problemi birçok Çin şehrinin caddelerinde yüz maskeleri takmış insanların fotoğraflarıyla sembolize edilen korkunç boyutlardaki hava kirliliğidir. Bazı şehirler dünyadaki en kötü hava kirliliğine, yani insan sağlığı için güvenli olarak düşünülen seviyelerden çok daha yüksek kirlilik düzeyine sahiptirler. Motorlu araçların ve kömürle gerçekleştirilen enerji üretiminin artmasıyla nitrojen oksitleri ve karbondioksit gibi kirliliğe neden olan maddeler de artmaktadır. 1980'lerde yalnızca güneybatı ve güneydeki birkaç bölgeyle sınırlı olan asit yağmuru şimdi ülkenin büyük bölümüne yayılmıştır. Ve her yıl Çin'in dörtte birinde yağmurlu günlerin yarısından daha uzun sürer. Aynı şekilde endüstriyel ve kente ait atık su boşaltımı, gübrelerin ve böcek ilaçlarının tarımsal ovalara ya da su ürünleriyle boşaltımı ve yaygın ötrofikasyona, bu terim tüm besin maddelerinin boşaltımı sonucu aşırı derecede bitki gelişmesini ifade etmektedir. Neden olan gübreler nedeniyle Çin'deki birçok nehir ve yeraltı suyu kaynağındaki suyun kalitesi oldukça düşüktür ve gittikçe de bozulmaya uğramaktadır. Çin'deki göllerin yaklaşık %75'i ve hemen hemen tüm kıyı denizleri kirlenmiştir. Çin denizlerinde 1960'larda 5 yılda yalnızca bir kez görülen kırmızı gelgitler, yani toksinleri balıklar ve diğer okyanus hayvanları için zehirli olan planktonların yoğunlaşması sonucu kıyı sularının renginin bozulması şeklinde oluşan doğal olay, şimdi neredeyse yılda 100 kere görülmektedir. 1997 yılında Pekin'deki ünlü Guanting su haznesinin içme suyu olarak kullanılmasının uygun olmadığı ilan edilmişti. Birinci dünyadaki %80'lik oran ile kıyaslanacak olursa ülkedeki işleme tabi tutulabilen atık su oranı yalnızca %20'dir. Suyla ilgili bu problemleri kıtlıklar ve atık maddeler daha da şiddetlendirmiştir. Çin tatlı su açısından dünya standartlarına göre fakir bir ülkedir. Kişi başına düşen dünya ortalama değerlerinin yalnızca dörtte birine sahiptir. Durumu daha da ciddi hale getiren konulardan biri de zaten az miktarda olan suyun eşit miktarda dağıtılmamasıdır. Örneğin Kuzey Çin, Güney Çin'de kişi başına düşen su rezervinin ancak beşte birine sahiptir. Hem genel su yokluğu hem de mevcut suyun savurgan bir şekilde kullanılması, yüz şehirde ciddi su problemlerinin yaşanmasına ve arada sırada endüstriyel üretimin aksamasına neden olmaktadır. Şehirlerin kullanımı ve sulama için gereken suyun üçte ikisi akiferlerden süzülerek, dipnot akifeler suyun uzak mesafelere gitmesini sağlayan jeolojik oluşum, menbaalardan pompalanan yeraltı suyu ile sağlanmaktadır. Öte yandan bu akiferler çoğu kıyı bölgesinde deniz suyunun içerilerine kadar girmesini sağlayarak bazı şehirlerin batmasına neden olmaktadır. Çin aynı zamanda nehir akışının durması sorununu dünyada en ciddi boyutlarda yaşayan ülkedir ve bu sorun giderek daha da büyümektedir. Çünkü su kullanımından dolayı nehirler çekilmeye devam etmektedir. Örneğin 1972-1997 yılları arasındaki 25 yıllık bir dönemin 20 yılı süresince aşağı Sarı Nehir'de su akışında tıkanıklıklar görülmüştü. 1988 yılında su akışında görülen tıkanıklık 10 günü aşmazken 1997 yılında bu sayı toplam 230 güne ulaşmıştı. Daha yağışlı bir iklimi olan Güney Çin'deki Yangtze ve İnci Irmağı'nda bile kurak mevsimler süresince su akışı durmaktadır ve bu durum gemilerin nehirlerdeki yolculuklarını kesintiye uğratmaktadır. Çin'in en önemli toprak problemlerinden biri de kara alanının %19'unu etkileyen ve yılda 5 milyar ton toprak kaybına yol açan erozyondur. Çin erozyondan dünyada en ciddi şekilde zarar gören ülkelerden biridir. Erozyon özellikle Loess platosunu, Sarı Nehir'in orta alanı, erozyona uğramış platonun yaklaşık %70'i tahrip etmiştir. Erozyonun asıl tahrip ettiği yer ise Yangtze Nehri'dir. Nehrin erozyondan kaynaklanan çökeltileri dünyanın en uzun iki nehri olan Nil ve Amazon'un toplam çökeltisinden daha fazladır. Meydana gelen çöküntü su sarnıçlarını ve gölleri olduğu kadar Çin nehirlerini de tamamen doldurarak Çin'deki gemilerin hareket etmesine elverişli olan nehir kaynaklarını %50 kısaltmakta ve bu yüzden bu nehirleri kullanabilen gemilerin büyüklüklerini sınırlandırmaktadır. Uzun süreli gübre kullanımı, yer solucanlarının artması sonucu kullanılan böcek ilaçlarının etkisini yitirmesi ve bunun sonucunda yüksek nitelikte olduğu düşünülen ekilebilir arazi alanındaki %50 azalma nedeniyle toprağın miktarı kadar toprağın niteliği ve verimliliği de gittikçe düşmektedir. Nedenleri bir sonraki bölümde detaylı olarak açıklanacak olan Avustralya'daki tuzluluk problemi, kurak bölgelerdeki sulama sistemlerinin kötü tasarımı ve yönetimi nedeniyle Çin topraklarının %9'unu etkilemektedir. Hükümet programlarının sorunu ortadan kaldırma ile mücadelede büyük ilerleme kaydettikleri bir çevre problemi. Aşırı otlatma ve tarımdaki toprak ıslahı nedeniyle ortaya çıkan çölleşme sorunu, son 10 yıldır tarıma ayrılan Kuzey Çin topraklarının %15'ini tahrip ederek Çin'in dörtte birinden fazlasını etkilemiştir. Tüm bu toprak problemleri, erozyon, verimlilik kayıpları, tuzluluk ve çölleşme, toprakların madencilik, ormancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği için tahsis edilmesi ve şehirleşme problemiyle birleşerek Çin'deki ekilebilir alanları azaltmıştır. Bu durum Çin'in gıda güvenliği açısından büyük bir problem oluşturmaktadır. Çünkü ekilebilir alanların azalmasıyla birlikte bir taraftan da Çin nüfusu ve kişi başına düşen gıda tüketimi artmakta ve potansiyel olarak ürünlerin yetiştirilebildiği araziler sınırlandırılmaktadır. Günümüzde kişi başına düşen ekilebilir alan yalnızca 1 hektardır. Bu rakam dünya ortalamasının ancak yarısı olmakla birlikte neredeyse 10. bölümde açıklanan Kuzeybatı Ruanda bölgesindeki değer kadar düşüktür. Ayrıca Çin az miktarda çöpü yeniden işleyip kullanılabilir hale getirebilmesi sebebiyle ülke içindeki çöplerin ve endüstriyel çöplerin büyük bölümü toprağı kirletecek ve ekilebilir alanlara zarar verecek şekilde açık alanlara boşaltılmaktadır. Günümüzde Çin şehirlerinin 2/3'sinden daha geniş bir alanı, bileşimi bitki artıkları, toprak ve kömür kalıntılarından plastikler, cam, metal ve ambalaj kağıtları olan çöplerle çevrelenmiştir. Dominik'le arkadaşım ülkelerinin geleceğiyle ilgili olarak çöpün içerisine gömülmüş bir dünyanın aynı zamanda Çin'in geleceğini resmedeceğini düşünmüştü. Bitki örtüsü, türler, mega projeler. Çin'deki bitki örtüsünün yok edilmesiyle ilgili tartışmalar ormansızlaştırma politikasıyla başlamaktadır. Çin orman yönünden dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Kişi başına düşen orman alanı dünya ortalaması olan 1.6 acre, 1 acre 0.4 hektar ile kıyaslandığında yalnızca 0.3 acre idi. Yani Japonya'nın %74'lük alanı ile kıyaslandığında Çin'in kara yüz ölçümünün yalnızca %16'sı ormanlarla kaplıdır. Hükümet tek tür ağaç ekimlerini arttırmaya ve bu şekilde ağaçlandırılması düşünülen toplam alanı arttırmaya çalışırken doğal ormanlarda, özellikle de yaşlı ormanlarda azalma görülmektedir. Bu ormansızlaştırma Çin'de toprak erozyonu ve sel baskınlarına neden olan en önemli etkendir. 1996 yılında 25 milyar dolarlık zarara yol açan büyük sellerin ardından 1998 yılında meydana gelen ve 240 milyon insanı etkileyen çok daha büyük sel baskınları, hükümeti bundan sonra doğal ormanların kesilmesini yasaklayarak tedbir almaya zorlamıştı. İklim değişikliklerinin yanı sıra ormansızlaştırma, günümüzde her yıl ekilebilir alanların %30'unu etkileyen kuraklıkların artmasına neden olmaktadır. Ormanların yok olmasına ek olarak Çin'deki bitki örtüsünün yok olmasının diğer iki ciddi nedeni çayırlık alanların ve sulak alanların yok edilmesi ya da azalmasıdır. Çin yüz ölçümünün %40'ını kaplayan ve büyük bir kısmı kurak olan kuzey bölgelerinde bulunan doğal çayırlık alanlar bakımından Avustralya'dan sonra ikinci ülkedir. Bununla birlikte Çin'in nüfusu çok kalabalık olduğu için kişi başına düşen çayırlık alan dünya ortalamasının yarısından daha azdır. Çin'deki çayırlık alanlar aşırı otlatma, iklim değişiklikleri, madencilik ve diğer gelişim türleri nedeniyle ciddi şekilde zarar görmektedir. Öyle ki bugün Çin'deki çayırlık alanların %90'ı bozulmaya uğramıştır. Her bir hektarlık alanda üretilen çim 1950'lerden itibaren yaklaşık %40 azalmıştır. Bu arada yabani otlar ve zehirli ot türleri yüksek nitelikteki çim türlerini yok ederek hızla yayılmaya devam etmektedir. Çayırlık alanlardaki bu azalmalar Çin'de gıda üretimi için kullanılan alanların yok olmasının ötesinde başka etkilere de sahiptir. Çünkü Çin'in Tibet platosunda, dünyanın en yüksek platosu, bulunan çayırlık alanlar Çin'in olduğu kadar aynı zamanda Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Tayland, Laos, Kamboçya ve Vietnam'ın nehirlerini de besleyen kaynaklardır. Örneğin çayırlık alanlardaki azalma Çin'deki Sarı Nehir ve Yangtze Nehri'ndeki su taşkınlarının sıklığını ve şiddetini arttırmakta, aynı zamanda Doğu Çin'deki tüm dünyadaki televizyon izleyicileri tarafından görüldüğü gibi özellikle de Pekin'deki kum fırtınalarının sıklığını ve şiddetini arttırmaktadır. Bölgedeki sulak alanlar gittikçe azalmakta, su seviyeleri düzensiz bir şekilde değişmekte, su baskınlarının etkisini hafifletme ve suyu depolama kapasiteleri azalmaktadır. Ayrıca sulak alanlarda yaşayan türler gittikçe azalmakta ya da soyları tükenmektedir. Örneğin Çin'in en büyük tatlı su bataklıklarının bulunduğu bölge olan Kuzeydoğu'daki Sanjian Ovası'ndaki bataklıkların %60'ı çiftlik alanına dönüştürülmüştür. Ve bu bataklıkların 8000 mil karelik alanındaki süre giden drenaj oranı 20 yıl içinde yok olacaktır. Büyük ekonomik sonuçları olan diğer biyoçeşitlilik kayıpları arasında balık tüketiminin zenginlikle beraber artması ve aşırı avlanma ile kirlenme nedeniyle hem tatlı su hem de kıyı balıkçılığının kötüye gitmesi yer almaktadır. Kişi başına düşen tüketim son 25 yılda yaklaşık 5 kat artmıştır ve ülke içindeki tüketime Çin'in balık, yumuşakçalar ve diğer deniz ürünleri ihracatı da eklenmelidir. Sonuç olarak beyaz Mersin balığı soyu tükenmenin eşiğine sürüklenmiş, önceleri oldukça sağlıklı olan Bohai karidesi %90 oranında azalmış, sarı ağız balığı ve eskiden bol bulunan bazı balık türlerini şimdi ithal etmek zorunda kalınmış, Yangtze nehrinde yıllık olarak tutulan yabani balık miktarı %75 azalmış ve bu nehir o zamana kadar ilk kez 2003 yılında balık tutmaya kapatılmıştı. Dünyadaki bitki ve karasal omurgalı hayvan türlerinin %10'undan fazlasını barındıran Çin'deki biyoçeşitlilik oldukça yüksektir. Bununla birlikte Çin'deki yerli türlerin en çok tanınanı dev panda yaklaşık 5'te 1'i bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ve oldukça az rastlanan diğer birçok tür de Çin timsahları ve ginkolar gibi soyları tükenme riski altındadır. Madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak yerli türlerdeki bu azalmaların yanı sıra istilacı türlerde bir artış olmuştur. Çin uzun yıllar faydalı olduğu düşünülen türleri özel olarak getirtti. Bugün uluslararası ticarette görülen 60 kat artışla birlikte ülkeye özel getirtilen bu türlere bilmeden ülkeye sokulan ve faydalı oldukları düşünülmeyen birçok tür eklenmiştir. Örneğin 1986-1990 yılları arasında yalnızca Şangay limanına 30 ülkeden 349 gemiyle taşınan ithal malların incelenmesi sonucu yaklaşık 200 yabani ot türünün kirletici ve bulaştırıcı özellikte olduğu ilan edilmişti. Bu istilacı bitkiler, böcekler ve balıkların bir kısmı Çin tarımına, su ürünleri yetiştiriciliğine, ormancılığına ve çiftlik hayvanları yetiştiriciliğine büyük ekonomik zarar veren haşerelere ve yabani otlara dönüşmüş ve olumsuz etkileri giderek artmıştı. Tüm bunların yanı sıra Çin, ciddi çevre problemlerine neden olacağı düşünülen ve halen devam etmekte olan dünyanın en büyük gelişim projelerini yürütmektedir. 30 milyar dolarlık mali bir bütçe, milyonlarca insanın emeği, toprak erozyonuyla bağlantılı olarak oluşan çevresel zararlar ve dünyanın en uzun 3. nehrinin ana ekosisteminin bozulması pahasına Yangtze Nehri üzerinde kurulan Three Gorges Barajı'nın elektrik, sel baskını kontrolü ve gelişmiş navigasyon sağlaması amaçlanmaktadır. Three Gorges Barajı yapımına 1993 yılında başlanan ve 2009 yılında tamamlanması planlanan dünyanın en büyük barajıdır. 2002 yılında başlayan ve daha da yüksek bütçeli bir proje olan Güneyden Kuzeye Suyu Yönlendirme Projesi'nin 2050 yılına kadar tamamlanması planlanmıştır. Ayrıca kirliliğin yayılmasına ve Çin'in en uzun nehrinde su dengesizliklerine neden olacak bu projenin 59 milyar dolara mal olacağı düşünülmektedir. Üstelik bu proje ülkenin kara alanının yarısından fazlasını kaplayan ve Çinli liderler tarafından ulusal kalkınmanın anahtarı olarak görülen ve halen geri kalmış bir ülke olan Batı Çin'in planlanan kalkınmasınca aşılıyor olacaktır. 40. ayrımın sonu. Sayfa 446.